tadımız yemek yolunda yemek için.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, iyi haftalar diliyoruz hepinize. İşte bizler yine söz verdiğimiz üzere Türkiye'de saatler 15.08'i gösteriyor ve başkentten birlikteliğimize başlıyoruz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Baykal Alavant ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan siz de dahil olabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Buradan da iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Buradan da programımızı takip etmeyi mümkün, iletişime geçmeniz mümkün. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi bekliyoruz Hayatın Sesleri ekibi olarak. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki haftanın ilk birlikteliğindeki işte ilk müziğimiz.
Canını yaktı demek, bense sevda küllerini. Her dolunay gecesinde gökyüzünden topluyorum. Olmaz dert gibi değil, bulunmaz deva gibi. Kaybetmekten korkarak başucumda saklıyorum. Özlemekten uyandım sabahlar bitecek diye. Yitirmekten korkarak başucumda saklıyorum. Bir tek sesim kalsa, onu da rüzgar alsa. Yarın yanına değmeden olmaz. Bu sevda tekmiş, koca ömrüm etmiş. Göklerde aranır yerde bulunmazmış. Buluta yükü sorulmazmış. Bizim evimizdi. Önümden her geçişinde hep aynı çocuğun sesi. Büyük olur derler ya, hep büyük düşlerin kırıkları. Saklaması zor olurmuş izleri. Tek sesim kalsa, onu da rüzgar alsa. Yarın yanağına değmeden olmaz. Ah bu sevda tıkmış, koca ömrüme yetmiş. Göklerde aranır yerde bulunmaz mı? Sesim kalsa, onu da rüzgar alsa. Yarın yarına değmeden olmaz.
5.13'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından canlı olarak sürüyor. Sevgili dinleyicilerimiz 1946 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Radyosu'nun kuruluş tarihi olan 13 Şubat 2011 yılında Paris'te gerçekleştirilen UNESCO'nun 36. Genel Konferansı'nda Dünya Radyo Günü olarak ilan edildi. UNESCO 2006 yılı için Dünya Radyo Günü temasını olağanüstü hal ve felaket durumlarında radyo olarak belirledi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu da Radyo Günü etkinlikleri kapsamında 13 Şubat Cumartesi günü olağanüstü hal ve felaket durumlarında radyo konulu bir panel düzenledi. Şimdi panelle ilgili geniş bilgileri almak üzere stüdyo konuğumuzu siz sevgili dinleyicilerimize tanıştırmak istiyorum. TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Danışmanı Doktor Sayın Hilmi Bengi bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Aynı zamanda UNESCO'da İletişim Komitesi Başkan Vekili olarak da görev yapıyorsunuz. Öncelikle nasıl geçti panel? Neler yaptınız 13 Şubat günü?
Sizin de ifade buyurduğunuz gibi bu yıl UNESCO tarafından Radyo Günü, olağanüstü hal ve felaket durumlarında radyo teması çerçevesinde kutlanıyor. Bu kutlamaya Türkiye çapında özel radyolar da destek verdi. TRT'nin en çok büyük desteği oldu. Cumartesi günü
konuşmacılarınız arasında Radyo Dairesi Başkanı Sayın Amber Türkmen de vardı.
Cumartesi günü Ankara Üniversitesi ile işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz panelde Amber Türkmen Hanım ile birlikte RATEM Başkanı Yusuf Bey, İstanbul Üniversitesi'nden Nilüfer Hanım, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Sezer Akarcalı ve diğer konuşmacılar özellikle hem Türkiye'de radyoculuğun gelişimi, geçmişi ve radyoculuğun önemi, radyonun gelişen teknolojiye rağmen alternatif birçok iletişim aracı ortaya çıkmış olmasına rağmen radyonun hala etkinliğini devam ettiriyor olması özelinde radyonun önemini vurguladılar ve o arada UNESCO'nun belirlediği konsept çerçevesinde olağanüstü hal ve felaket durumlarında radyo teması çerçevesinde görüşlerini ilettiler. Gayet verimli bir panel oldu. 4 saate yakın süren bir panel oldu.
Katılım çok, nasıldı?
Çok seçkin bir katılımcı vardı. Radyo dostları vardı. Radyoya emek vermiş daha önceden gerek TRT'de gerek özel radyolarda radyoculuk yapmış insanları karşımızda görmek bizi de çok mutlu etti. Gerçekten verimli bir etkinlikti. Özellikle bu yıl Türkiye'deki radyo günü kutlamalarında göç olgusunu biz öne çıkarmaya çalıştık. Göç de bir olağanüstü hal, bir fevkalade durum. Türkiye son yıllarda gerek Suriye'den gerek Irak'tan göçmenler kabul etmek durumunda kaldı. Ve bunların yaşadığı sorunları bir şekliyle iletmek, o sorunlara dikkat çekebilmek, bir farkındalık yaratmak, göç olgusunu dünyaya daha etkili ve daha çarpıcı bir şekilde aktarabilmek. O açıdan böyle bir tema çerçevesinde sunumlar gerçekleştirildi. Gerçekten göç meselesi son zamanlarda daha da ağırlığını hissettiriyor. Az evvel buraya gelirken radyoda dinledim. Finlandiya daha önceden Irak'tan gelen göçmenleri almış. 20 bin kadar göçmen ala ile vala ile karşılamışlar. Ama şimdi hem onlar oraya intibak edememiş hem de Finlandiyalılar onlardan memnun kalmamışlar. Nasıl göndereceğiz diye şey yapıyorlar. 20 bin kişiyle baş edemiyorlar.
Hı hı.
Ve göndermeye çalışıyorlar. Uçaklarla bedavadan biletlerini de kendileri devlet karşılayarak geldikleri yere Irak'a göndermeye çalışıyorlar. Hı hı. Türkiye bunun kat be kat fazlasını yıllardır yaşıyor. Gerçekten dünyanın artık buna sessiz kalmaması lazım. Bütün radyolarda buna destek veriyorlar. Bu göç olgusunu ve göç olayının yarattığı travmaları yansıtacak, hı hı, yayınlar yapıyorlar. Anadolu Ajansı da bu çerçevede sesler kaydettiler. Bütün radyolarda da bu sesler dönüyor.
Dönüyor. Peki olağanüstü hal ve felaket durumlarında radyo teması, evet, nasıl belirlendi acaba?
UNESCO merkezinden belirlendi. UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova'nın bu yılki Dünya Radyo Günü mesajında da bu tema işlendi ve özellikle az evvel de vurguladığımız gibi göç olgusu da o mesajın içerisinde yer aldı. Olağanüstü hal durumlarında biliyorsunuz elektrik
kesilebiliyor. İnternet kullanılamayabilir,
GSM
değil mi?
GSM şebekeleri gidiyor.
Tüm iletişim, hatta ulaşım belki de.
Tüm iletişim, ulaşım ortadan kayboluyor. Dünyaya bir tek radyoyla bağlanabiliyorsunuz.
Evet.
Dünyayla irtibatınızın tek aracı radyo oluyor.
Bir de hep çok güvenilirdir.
Evet.
Değil mi? Mutlaka insan o tür durumlarda bir radyoyu açar, radyodan da almaya çalışır. Diğer iletişim araçlarının yanı sıra onlar olsa dahi bir radyodan teyit etmek ister haberin doğruluğunu.
Biz bunu biliyorsunuz 1999 depreminde yaşadık.
Hı hı.
Ben deprem bölgesindeydim o sırada ve gelişmeleri araç radyosundan dinleyerek öğrendik. Yakın dönemde biliyorsunuz yaklaşık bir yıl önce 31 Mart 2015'te tüm Türkiye'de elektrik kesintisi yaşandı.
Evet.
Elektrikler gidince artık bizim vazgeçilmezimiz haline gelen cep telefonlarını bile kullanamaz hale geldik. Hı hı. Şarj edemiyorsunuz.
Evet.
Böyle durumda yine bizi dünyaya bağlayan aygıt radyoydu. Ben gelişmeleri TRT'nin küçük nostaljik radyosundan takip ettim.
Evet, aslında günümüzde de hala kullanılmaya devam ediyor radyolar. Peki haberleşme teknolojilerinde kaçıncı sırada acaba radyo? Böyle bir anket sonucu görebilme şansınız oldu mu? Ya da böyle bir araştırma sonucundan haberdar mısınız?
Radyo dünyanın %95'ine yayılmış, %95'inde dinlenebilen, neredeyse dünyanın tamamından, hı hı, dinlenebilme özelliğine sahip. Doğrusu böyle bir araştırma var mı? Kaçıncı sıradadır kitle iletişim araçlarını saydığımız zaman, işte gazete, dergi, radyo, televizyon noktasında nerededir radyo? Böyle bir araştırma var, hı hı, mı? Onu bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Radyo hiçbir zaman özelliğini kaybetmedi.
Evet.
Televizyona rağmen.
Evet.
Hatta giderek özelliğini daha da artırıyor. İnternet ile birlikte dijital ortamda da radyonun dinlenebilir olması, radyoyu cebimize sığdıran teknoloji ile birlikte gençler de artık radyo bağımlısı haline geldiler. O bakımdan bu gelişme de sevindiricidir radyo adına.
Evet, biz de yaptığımız programlardan dinleyicilerimizin bize geri dönütlerinden anlıyoruz ki gerçekten bu böyle, böyle olmayı da sürdürecek. Örneğin şu anda bizi yurt dışında dinleyen o kadar çok dinleyici var ki sesimizin ulaştığı,
evet,
onların da yayınımıza dahil olduğu, bu da işte bunların bir göstergesi. Peki bununla ilgili daha farklı etkinlikleriniz oldu mu bu çerçevede?
Geçen yıl Dünya Radyo Günü'nün konusu gençlikti. Yine TRT'ye teşekkür borçluyuz. Amber Hanım'ın da destekleriyle, Sayın Genel Müdürümüzün de yönlendirmesiyle, Şenol Bey'in yönlendirmesiyle İstanbul Radyosu'nda çok güzel bir etkinlik gerçekleştirilmişti. 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde. Onun verdiği haz ile birlikte biz bu yıl yine TRT'nin kapısını çaldık. Ve sağ olsunlar, TRT bize çok büyük anlayış gösterdi. Amber Hanım da az evvel de belirttik, panele katıldı. Bunun ötesinde, panelin ötesinde RATEM özel radyolarla işbirliği yaptı. Dünya Radyo Günü ile ilgili hazırlanan metin bütün radyolarda iletildi. Az evvel de temas ettiğimiz göç olgusu çerçevesindeki yayınlar bir yıla yayılarak bütün Türkiye çapında radyolardan bu konsept çerçevesinde yayınlar planlandı. Sadece 13 Şubat'ta 13 Şubat'la sınırlı kalmayacak, bir yıla yaygın etkinlikler gerçekleştirilecek.
Evet. Peki önümüzdeki yılın teması belli oldu mu?
Hayır, henüz değil.
Henüz değil. Önümüzdeki yıl bakalım ne olacak, biz de merakla bekliyoruz. Şimdi gerçekten olağanüstü durumlarda radyonun kullanımı konusunda çok çeşitli konuşmalar gerçekleştirildi. İlgi de çok fazlaydı dediniz. İşte radyonun hem kolay taşınabilir olması, hem ucuz, masrafsız, maliyetsiz olması da, işte tüm bunların yanında radyoya olan ilgiyi ve sevgiyi artırıyor, artırmaya evet. da devam ediyor. Son olarak radyo başında bizi dinleyen dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Sizin de ifade buyurduğunuz gibi radyo hem yayıncı açısından ekonomik, hem dinleyici açısından ekonomik. O bakımdan olağanüstü hal ve felaket durumlarında bizim can yoldaşımız hı hı. radyo. Diğer zamanlarda da gerek eğlence yayınlarıyla, gerek sohbet yayınlarıyla ve gerekse haberlerle, ki ben çocukluğumdan beri onu hala hafızamda canlı tutarım. Sabah uyandığımızda 7.30 haberlerini dinlerdik. Öğlen 13 bülteni, akşam 19 bülteni radyo. Arkası yarınlar ve akşam üzeri de 16.05'teydi sanıyorum, çocuk bahçesi.
Evet.
Bizi radyoya bağımlı hale getirmişti.
Ama bunlar hala radyonun devam eden programlarıdır. Evet. Sabah 7.30, 13 ve 19 bültenleri hala vardır. Çocuk saatinin belki saati değişti, 18 civarında olduğunu tahmin ediyorum, hatırlıyorum. O yine devam ediyor. Radyo tiyatroları devam ediyor. Pek çok programımız devam ediyor aslında.
Evet. Bizim can dostumuzdur radyo. Felaket durumlarında da kara gün dostumuzdur. O bakımdan radyoya sahip çıkalım. Radyosuz kalmayalım.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür
yine
ederim.
Güzel bir radyo gününde yine dinleyicilerimizle birlikte olmayı diliyoruz sizinle birlikte. Sağ olun, var olun.
Eksik olmayın, teşekkür ederim.
Sizler de efendim, teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Danışmanı Doktor Sayın Hilmi Bengi, aynı zamanda UNESCO'da İletişim Komitesi Başkan Vekili Doktor Sayın Hilmi Bengi'ydi stüdyo konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yeni den müziğe dönüyoruz.
Hiç utanmam gülüm, divaneyim. Parçalanmış dünyam, viraneyim. Seni her şeyden çok, çok istedim.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Danimarka'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Ünsal Turan var. Hemen merhaba diyelim. Sevgili Ünsal Turan, merhabalar, iyi haftalar diliyoruz başkentten.
Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Danimarka ile ilgili konuşacağımız pek çok şey var. Sığdırabildiğimiz dakikalar ölçüsünde hemen başlayalım lütfen. İlk olarak sormak istediğim, Danimarka'da Ermenilerin sözde soykırımı sergisine karşılık pasaport filmi gösterildi. İlgi nasıldı, tepkiler nasıldı, neler aktaracaksınız?
Evet, geçtiğimiz yıl Danimarka'da Kopenhag Üniversitesi'nde Ermenistan'ın Kopenhag Büyükelçisi'nin ve bazı Amerikalı ve Danimarkalıların girişimiyle bir sözde Ermeni soykırımı sergisi açılmıştı. Ve biz de bunun karşılığında bir sergi açma veya bir başka faaliyette bulunma teklifinde bulunmuştuk. Bunun üzerine pasaport filmini göstermeye karar verdi Türkiye ve Türk Büyükelçisi Mehmet Dönmez'in girişimleriyle Kopenhag'da pasaport filmi gösterildi. Biliyorsunuz bu pasaport filminde Yahudilerin 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'dan Türk diplomatlar tarafından Türk pasaportu verilerek nasıl kurtarıldıkları anlatıldı. Ve filmin gösterimine Danimarka'daki diğer yabancı ülkelerin diplomatları katıldılar. Buradaki Türk toplumunun önde gelen isimleri katıldılar. Film çok büyük ilgi gördü ve filmin gösteriminden sonra herkesin söylediği şuydu: Türkiye bunu sadece 2. Dünya Savaşı'nda yapmadı. Şimdi de Suriyeli mültecileri kurtararak yapıyor şeklindeydi. Ve çok büyük ilgi gördü. Tabii Ermenilerin sözde soykırımına da kimsenin inanmadığı şeklinde açıklamalar vardı.
Evet. Peki bir de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için Türk Büyükelçiliği ve Konsolosluğu yeni binasını satın aldı. Bununla ilgili neler paylaşacağız dinleyicilerimizle?
Evet, onu da söyleyelim. Hemen Kopenhag'da Amerikan Büyükelçiliği'nin hemen yanındaki eski Kızıl Haç binası Türkiye tarafından satın alındı. Ve artık şimdi şu anda birkaç binada sunulan hizmetler tek bir binada sunulacak. Yani Büyükelçilik, Konsolosluk ve Ateşelikler hepsi aynı binaya taşınacak. Türk yeni binanın en büyük özelliği Amerikan Büyükelçiliği'nin hemen yanında olması, vatandaş açısından da ulaşımın otobüs ve trenle çok kolay olması. Tabii binaya gelen vatandaşlarımız da artık ayrı ayrı adres binalara gitmek zorunda kalmayacak. Ateşeliklerde de işlemlerini aynı bina çatısı altında yaptırabilecekler. Burada Büyükelçi Mehmet Dönmez binanın hizmet alanının 2000 metrekare olduğunu söyledi ve yıl sonuna kadar hizmete açılacağını belirtti.
Evet, bir de cami temelinin atıldığı yer hakkında dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz neler olabilir diye sormak istiyorum. Çünkü bir de cami törenimiz vardı.
Evet, Roskilde şehrinde Ayasofya Camii çok küçük olduğu için yeni yer satın alındı, arazi satın alındı ve bu araziye artık yeni caminin temeli atıldı. Temel atma törenine katedralin papazı, belediye başkanı ve büyükelçi dışında çok sayıda dernek temsilcisi de katıldı. Ancak Roskilde şehrinin en büyük özelliği Danimarka'nın eski başkenti olması ve tüm kraliyet ailesi mensuplarının mezarlarının bu katedralin içinde olması, ayrıca da Viking Müzesi'nin bulunması. Umarım cami bir an önce biter. Vatandaşlarımız da daha büyük bir alanda din hizmetlerini daha rahat bir şekilde yapabilirler.
Evet, umarız öyle olsun. Peki sevgili Ünsal Turan, göçmenler ve mültecilerin uyumu için Danimarka hükümeti 2020 yılına kadar 5 milyar kron ek ödenek ayırdı. Bu mutlu etti mi göçmenleri? Yeterli midir? Neler aktaracaksınız?
Tabii ki, yani 5 milyar kron çok büyük para Danimarka için. Bu 5 milyar kronla hükümetin 2020 yılına kadar her iki göçmenden birine iş imkanı sağlaması hedefleniyor. Yani bunlar da bu ülkede yaşayan Türkler çok iyi şekilde yararlanacaklar. Ayrıca hükümetin açıklamasına göre ülkeye gelen mülteciler arasında her 100 kişiden 3'ü de her an çalışmaya hazır. Yani mültecilerin de iş imkanına ve eğitim imkanına kavuşturulması planlanıyor bu parayla. Zaten 2016 yılı için hükümet 6.5 milyar kron bir ödenek ayırmıştı. Bu 5 milyar kron da ekstra para. İsterseniz hemen son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl 14 Şubat'ta Danimarka terörle tanışmıştı. İki terör saldırısı olmuştu ve 2 kişi ölmüş, 5 polis de yaralanmıştı. Dün de o terör saldırısının anma törenleri vardı. Danimarka Başbakanı Rasmussen, Fransa Büyükelçisi başta olmak üzere Kopenhag Valisi her iki saldırının gerçekleştiği kurut dönen, yani barut fıçısı salonunun önünde ve sinagog önünde gösteri yaptılar, anma töreni yaptılar. Bu törene de binlerce Danimarkalı ve göçmen katıldı. Kurutçönen, Österbro semtinden, Kurutçönen'den sinagoga kadar da büyük bir ışık zinciri oluşturuldu.
Evet. Son olarak da kısacık bir bilgi daha rica edeceğiz. 2013 yılında Facebook'ta Müslüman göçmenleri Nazilere benzeten Danimarkalı suçlu bulundu. 4 gün hapis cezası 1600 kron para cezasına çevrildi. Bu tatmin etti mi insanları? Bununla ilgili tepkiler neler?
Tabii Danimarka'da bu tür verilen cezalar çok büyük ilgi görüyor. Flemming Nielsen adındaki bir Danimarkalı 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam göçmenleri Nazilere benzetmişti, Müslüman göçmenleri. Bu yüzden mahkemesi geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve 4 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası da 400'er krondan 1600 kron olarak para cezasına çevrildi. Bu da tabii ırkçılıkla ve ayrımcılıkla mücadele eden kuruluşları ve ülkede yaşayan göçmenleri de sevindirdi. Çünkü artık biliyorsunuz gerek Norveç'te olsun gerek İsveç'te, Danimarka'da göçmenlere yönelik saldırılar arttı ve aşırı sağcılar güçlendi. Ama bu tür cezalar artık onların önünü keser diye umut ediyorum.
Umarız öyle olsun sevgili Ünsal Turan. Çok teşekkür ediyoruz Danimarka'dan aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Teşekkür ediyorum.
Ekmek olur alın teri. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin son köşesindeyiz. Ekmek olur, alın teri köşemizde Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bugün pek çok kişiyi yakından ilgilendiren bir konudan söz edeceğiz. Yarı zamanlı çalışmadan söz edeceğiz. Kanun resmi gazetede yayınlandı. Nedir bu yarı zamanlı çalışma? Birazcık dinleyicilerimizi bilgilendirelim, sonra düzenlemelerden söz ederiz.
Evet, yarı zamanlı çalışma aslında 2013 yılında da konuşulmuştu. Doğum yapan kadınlara doğum sonrasında belirli sürelerle ücretsiz izin almaları yerine yarı zamanlı çalışma hakkı tanınsın denilmişti. Aslında kanuna baktığınızda doğumdan ya da evlat edinmeden sonra, burada evlat edinmenin de kazandırılmış olması hukuka yeni bir uygulama. Hı hı. Doğum yapan kadın işçi ya da evlat edinme sonrasında evlat edinen işçi veya işte eşlerden kadın olan ilk doğumda 2, ikinci doğumda 4, üçüncü doğumda da 6 aya kadar süreyle ücretsiz izin alıyor. Çalışma zamanının yarısı kadar, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar. Bizde haftalık çalışma süresi 45 saat olduğu için 22,5 saatlik yani bir yarı zamanlı çalışma söz konusu oluyor pratiğe baktığınızda. Şimdi ama burada şöyle bir farklılık var. İşçi normalde yarı zamanlı çalıştığında yarım ücret alır. Hı hı. Fakat burada yine ücretinin yarısını çalıştığı için, yani yarı zamanlı çalıştığı için işverenden alırken kalan diğer yarısını da devletten alıyor. İşsizlik sigorta fonundan asgari ücretin günlük brüt tutarına kadar her gün için işçiye, kadın işçiye bir ödeme yapılıyor. Bu süreler içinde yalnız daha önceki uygulamaya göre işte emzirme izni vardır. Günde 1,5 saat kadının kullanabileceği. İşte o süre boyunca, yani part-time'da sınırlı olmak üzere diyebiliriz. Çünkü kanun hükmünden biz bunu böyle anlıyoruz. Emzirme izni alamıyorlar. Yani yarım gün çalışıyorlar. Diğer yarısında günün çalışmıyorlar. Çocuklarıyla ilgileniyorlar. Çocuklarını yetiştirmekle ilgileniyorlar. Fakat ücretlerinde, özellikle asgari ücret düzeyinde herhangi bir azalış söz konusu olmuyor. Bunun sebebi de belirlenen o yarım zamanlı çalışma ödeneğinin asgari ücretin tutarı üzerinden belirlenmesi. Eğer daha yüksek ücret düzeylerinden aylık ücretini, maaşını alan çalışanlarımız varsa onlarınkinde bir miktar kayıp olması söz konusu olabiliyor.
Peki ne zaman tarihi itibariyle yürürlüğe girdi?
Bu yasa çok yeni, 10 Şubat'ta yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayınlandı ve yürürlük tarihi içinde ilerleyen bir dönem gösterilmediği için aslına bakarsanız şu andan itibaren hükümler geçerli. Bu da şu demek, doğum yapmış fakat ücretli doğum izninde olan, yani doğum sonrasındaki 8 haftayı kullanan eğer kadın çalışanlarımız varsa iş kanununa tabi olarak, bu kişiler isterlerse bu haktan hemen yararlanabilecekler.
Yani doğumun geriye dönük bir şey de söz konusu mu?
Geriye dönük ama... Doğum izninde olmak doğum diyelim. Izninde evet, olmak ilerleyen diyelim. Bir tarih belirlenmediği için yürürlük tarihi, yani şu andan itibaren geçerli olduğu
ücretsiz
için.
Ücretsiz doğum izni de kapsıyor mu
bunu? Şimdi zaten şöyle, hali hazırdaki uygulamada doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 ücretli, hı hı, ve daha sonra 6 aya kadar da ücretsiz izin hakkı, evet, var kadın işçilerin. Şimdi burada aslında bir seçenek gibi sunuluyor. Yani ücretsiz izin almak yerine hani yarım gün çalışıp hem ücretinizi alıp hem de çocuğunuza vakit geçirmeniz. Yani dolayısıyla kadın işçinin gelirinde bir kayıp olmasın. Dolayısıyla hanenin gelirinde bir kayıp olmasın. Diğer taraftan da işveren için de en azından hani iş kaybı belirli bir düzeye kadar azaltılmış oluyor.
Şimdi böyle bakınca kadınların çok yararına bir kanunmuş gibi görebiliyoruz. Hı-hı. Ama cinsiyete dayalı ücret farkına baktığımızda da kadınların aleyhine diyebiliyoruz herhalde, değil mi?
Şöyle ki tabii çalışma hayatında zaten kadınlar dezavantajlı. Hemen hemen bütün eğitim düzeylerinde yaklaşık böyle %10 ile %19 bandı arasında kadınlar aynı işi yapan erkeklere göre daha düşük, hı-hı, ücret elde ediyorlar. Şimdi böyle baktığınızda evet, kadının aslında özellikle asgari ücret düzeyinin üstündeki mesleklerde, işlerde çalışanlarda bir kayıp söz konusu olacak. Ama bir yönüyle de tamamen ücretsiz izin alıp o ayın tüm gelirinden yoksun kalması yerine bir noktaya kadar tanzim ediliyor diyebiliriz. Ama tabii kadınların şöyle bir problemi olabilecek. Erkekler kadın işçi çalıştırmama tercihi, yani erkek yöneticiler kullanabilecekler. Çünkü işte 2013 yılında ilk konuşulduğunda da böyle bir açıklama üst üste iş dünyasının farklı kesimlerinden gelmişti. Çünkü onlar, yani işveren de şöyle düşünüyor. Hani bu sürede part time çalıştığı sürede kadının işte 2-4 ya da 6 ay boyunca yeni iş gücüne ihtiyaç duyacak. Aslında kanunda bununla ilgili de bir düzenleme var. Eğer böyle bir durumda siz part time çalışan kadın işçiniz yerine veya evlat edinme durumunda bunu erkeğin de kullandığını düşünürsek işçinizin yerine bir başkasını yarım gün onun işini yapmak üzere alırsanız bu kişiyle olan iş sözleşmeniz ya da işte bunu özel istihdam bürosu aracılığıyla yaparsanız oradaki iş akti sürenin sonunda kendiliğinden sona erecek. Çünkü sizin işçiniz geri döndüğünde, yani 2 ay bittiğinde, part-time çalışma süresi bittiğinde kadın tekrar tam zamanlı çalışma hakkını kullanacak. Tabii bu herkes mutlaka kullanmak zorunda değil. Bu tanınmış bir hak. Kadın işçilerimiz hiç bunu tercih etmeden yine 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanma yoluna da gidebilirler.
Peki ilk öğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışmayı da kapsayacak mıdır, hı hı, bu?
Bu da aslında yine düzenlemedeki bir başka yenilik. Orada şöyle bir farklılık var. Şimdi bu bizim 2-4-6 ay, yani hem doğumun hemen sonrasında, ücretli iznin sonrasında başlayan dönem. Hı hı. Bir karşılığında, yani ücretten mümkün olduğunca kayıp olmadığı bir dönem. Çünkü yarım çalışma ödeneği alıyorsunuz ücretsiz izinde geçen sürede. Ama bu ilk öğretim yaşına kadar, çocuk ilk öğretim çağına gelene kadar anne ya da babaya, fakat bunların çalışması koşulu var. Yani eğer siz çalışıyorsunuz ve eşiniz çalışmıyorsa örneğin bunu kullanamıyorsunuz. Bu haktan, hı-hı, yararlanamıyorsunuz. Çalışan anne veya baba bu hakkı kullanabiliyor. Part-time çalışabiliyorlar. Fakat bu part-time çalışma karşılığında da part-time ücret, yani yarım ücret alıyorlar. Çalıştıkları, hı-hı, kadar ücret alıyorlar. Çalıştıkları kadar sosyal güvenlik primi yatıyor onların adına ve diğer sosyal haklardan.
Dolayısıyla emekliliklerini de etkileyecek. Tabii etkileyecek, yani, aynen. O zaman 3 yılda 1 derece mi ilerleyecekler? Nasıl olacak?
Yani kamuda şöyle, kamuda da bu, yani memurlara da, kadın memurlara da gelmiş bir düzenleme. Orada da bu tabii 657 sayılı devlet memurları kanununa nasıl adapte edileceği bir yönetmelikle belirlenecek. Aynı şekilde 4857 sayılı iş kanunu için de. Ama şu anda belirtilen işte derece, kademe, yani memuriyetten dolayı bütün haklarınızın yarı oranında elde edeceğiniz şeklinde. O ilkokul çağına gelene kadarki süre için söylüyorum. Çünkü yine kadın memurlar için de işçilere tanınan 2-4-6 aylık part-time çalışıp, hı-hı, tam ücretlerini alma gibi. Hatta onların hiç kaybı olmadan, yani maaşlarının tamamını alma şeklinde bir durumları söz konusu. Ancak işte ilerleme veya emeklilik haklarında bir takım kayıplar olabilecek. Şayet, evet, bunu seçerlerse.
Evet. Şimdi sadece kadınlar mı yararlanacaklar bu yarı zamanlı çalışma koşullarından, yoksa erkekleri de ilgilendiren bir kısmı, hı-hı, var mı?
Aslında bu ikinci bahsetmiş olduğumuz, sizin de altını çizdiğiniz ilkokul yaşına kadar, hı-hı, olan, ilk öğretim çağına kadar olan sürede kadın ve erkek kullanabiliyor. Hatta, hı-hı, bu sebeple bunun Avrupa'da bilinen adı ebeveyn izni. Yani ebeveynlerden biri tarafından çocuğun bakım ve yetiştirilmesi için kullanılan bir izin olarak, hı-hı, görüyoruz. Ancak bu burada bir kez daha vurgulamak gerekiyor ki mutlaka 2 yaşında çalışıyor olması gerekiyor. Aksi takdirde bunu kullanamıyorlar, bu hakkı. Ve diyelim ki başlangıçta siz bu hakkın çok cazip olduğunu düşündünüz ve çocuğunuzla birlikte olmak için part-time çalışma hakkını kullanmaya başladınız. Ancak daha sonra vazgeçtiniz. Yani hı-hı, tekrar tam zamanlı çalışmaya dönmek istiyorsunuz. Böyle bir hakkınız mevcut. Bir ay önce işverene bu durumu yazılı olarak bildirdiğiniz takdirde tekrar tam zamanlı çalışmaya dönebiliyorsunuz. Fakat aynı çocuk için bir daha o süre boyunca, yani ilk öğretim çağına kadar geçecek süre boyunca kullanamıyorsunuz.
Yani her çocukta değişecek.
Her çocukta bu hakkınız bir daha söz konusu olduğu için tekrar, hı-hı, kullanmanız söz konusu. Ama aynı çocuk için işte şimdi ben bir 3 ay çalışayım part-time bıraktım, biraz tam zamanlı çalışmak istiyorum, şimdi tekrar 2 ay daha part-time çalışacağım deme gibi böyle hani faslalarla kullanma hakkınız olmuyor.
Başlayınca kullanabildiğimiz kadar, kullanabildiğimiz, evet, ölçüde kullanacağız. Bittiği yerde de tam gün çalışmaya devam edeceksiniz. Yeni bir çocuk oldu.
Yeni çocuk olduğunda tekrar aynı haktan yararlanmaya başlayacaksınız.
Evet. O zaman ikisi beraber büyüyebilir. Bu anlamda baktığımızda evet, kadınları koruyan, kollayan ama sadece ücrette farklılık var. Cinsiyete dayalı bir ayrım söz konusu. Peki daha farklı çalışmalar var mı bu kapsamda dinleyicilerimizi yakından ilgilendiren, özellikle yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimiz?
Yurt dışındaki dinleyicilerimiz bulundukları ülkelerden, Avrupa ülkelerinde bu tür uygulamalara zaten aşinadırlar. Çünkü biz ebeveyn iznine aslına bakarsanız Fransa, işte Almanya, İngiltere gibi zaten hali hazırda bu uygulamayı, hı hı, farklı şekillerde de olsa ya da farklı sürelerle de olsa yapın ülkelerden aldık. İlk hatta kamuoyuna açıklandığı dönemde de bu doğrudan Fransa'nın uygulamasından alınmış ve işte oradaki gibi çocuğun ilk öğretim yaşına gelene kadar, yani zorunlu ilkokul yaşına gelene kadar ki sürede yine Fransa'dan aslında hukukumuza alınmış bir durum. Fakat tabii Türkiye'deki şartlar ve Fransa'daki ya da işte Almanya'daki, yani Avrupa'daki genel şartların farklı olduğu bir husus var. Bunun üzerinde durabiliriz. Orada çocuk bakım hizmetleri konusunda da kadınlarımıza çok ciddi haklar tanınıyor. Kurumsallaşmış bakım hizmetleri var. Hem çocuk bakımı hem de yaşlı bakımı. Fakat Türkiye'de aslına bakarsanız bir kadın için en büyük problem tam zamanlı çalışan kadınlar için çocuğunu bırakabileceği, işte eğer kendi ailesinde kimse yoksa iyi bir kreşin, bakım evinin olmaması ya da öyle güvenilir bir yerin bulunması durumunda da yüksek ücretler ödenmesi, hı hı, o yerlere. Dolayısıyla kadının çocuğa bakmak ve çalışmaya devam etmek arasında iki tercihte kalıyor. Belki bundan sonra yapılması gereken adım bu çerçevede, yani kadın istihdamını artırmak ve çalışan kadını korumak adına bakım hizmetlerinin kurumsallaşması olabilir. Çünkü tek başına yani part-time çalışma hakkı, hatta özel sektörde de ne kadar uygulanabileceğini bilmediğimiz, işverenin buna her ne kadar yasalar müsaade etse de ne kadar buna izin verebileceğini bilmediğimiz bir uygulama. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok yeni bir kanun olduğu için hep birlikte göreceğiz.
Göreceğiz. Yalnız istismara da açık olabilir mi? İşveren yarı zamanlı ödeme yapıp da tam zamanlı çalıştırabilir mi?
Onu yapamaz. Çünkü böyle bir durumda zaten artık çoğu işçimiz de biliyor. Şikayet hakları var. Doğrudan, hı-hı, Alo 170 hattına şikayette bulunarak, hatta işte tam zamanlı çalışanlar da fazla çalıştırıldığında ve fazla mesailerinin de ücretleri verilmediğinde şikayette bulunabiliyor. Burada belki vurgulamamız gereken hususlardan bir diğeri de tabii bu kadının tercihine bırakılmış bir şey. Yani işveren buna hayır, böyle çalışamazsın diyemiyor. Hatta yarı zamanlı çalıştığı için çocuk ilkokul çağına gelene kadar işten de atamaz işveren. Geçersiz, yani geçerli bir neden olmadığı fesih için de bu kanunda öz olarak vurgulanmış durumda. Hı-hı. Dolayısıyla eğer atacak olursa ihbar ve kıdem tazminatını ödemek durumunda kalacaktır.
Evet. Biz dinleyicilerimizi detaylı bilgilendirmeye çalıştık ama onlar daha detaylı bilgi isterlerse nereye, nasıl başvurabilirler acaba?
Bununla ilgili eğer doğum yapmış veya hali hazırda doğum izninde olan izleyicilerimiz bu hakkı kullanmak isterlerse onlar durumu kurumlarına bildirecekler ama asıl olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yarım çalışma ödeneği almak için mutlaka kuruma başvuruda bulunuyorlar.
Çalıştıkları kuruma başvurmaları.
Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Çünkü yarım çalışma ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtasıyla İstik Sigorta Fonu'ndan ödenecek kendilerine. Ve bu başvuruyu yaptıklarından sonraki ikinci aydan itibaren de zaten tabii firmanın da kendi aylık prim hizmet belgesinde durum görüleceği için otomatik olarak ikinci aydan itibaren sigorta fonundan ödenmeye başlıyor. Fakat şunu da hatırlatalım, eğer bu konuyla ilgili işveren yanlış belge veya bilgi düzenlerse, yani yanlış bilgi verirse devlete, bu durumda da söz konusu yersiz yararlanmadan faiziyle birlikte işverenden tekrar talep edilmesi durumu var.
İşte benim istismara açık mı dediğim nokta tam da bu noktaydı.
Dolayısıyla belgeyle, yani doğum belgesi, çocuğun doğum belgesi artı bunun için bir takım süreler var. Bir de bundan yararlanması için kadın çalışanın daha önce adına belirli süreyle işsizlik sigortasına prim yatmış olması gerekiyor. Tıpkı işsizlik sigortasında olduğu gibi onda da yararlanma koşulları arasında bu vardır. Dolayısıyla burada da tüm gerekli kontroller sistem üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacağı için herhangi bir yersiz yararlanma durumu da mutlaka işverene ceza olarak dönecektir diye tahmin ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Işıl Kurnaz. Haftaya yine birlikteyiz. Bugünlük bu kadar diyoruz Ekmek Olur Alın Teri köşemizden. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz'a teşekkür ediyoruz. Ve işte Hayatın Sesleri'nin bugün de sonuna gelmiş olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Bizlerden bugünlük bu kadar. Ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında bizler yine başkentte sizleri bekliyor olacağız. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya, kumanda masasında Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ben buraya, ısıya dayanıklı cam.